Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Kurtuluş, Tevhid ve İhlas'ta başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam alemi olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği üzere diğer milletler, Müslümanların malını ve canını yağmalamak için yarışıyor. Dostların birbirlerini yemeğe davet ettiği gibi diğer zalim milletler birbirlerini bu yağmacılığa davet ediyorlar. Ümmeti Muhammed olarak içine düştüğümüz bu zafiyetin pek çok sebepleri vardır. Bunların başındaysa Allah Teala'nın varlığına ve birliğine olan yakini imandaki noksanlığımızdır. Akaid'de bu inancın ismi tevhid olup imanımızın aslı tevhiddir. Tevhidi inanç ve bu inancın sosyal aleme yansıması olarak iki başlık altında ele alabiliriz. İnançta tevhid. Hak Teâlâ'nın bu kainatta yegane güç ve otorite sahibi olduğuna tüm kalbimizle inanmak, hayatımızın merkezine Rabbimizi koymak, sahte ilahları elimizin tersiyle itmektir. Bu manada gerçek tevhide ulaşmak için mümin hem iç hem de dış alemdeki tüm putları la kılıcıyla kesmelidir. Sufilere göre dışarıdaki taştan, ağaçtan putları terk etmek kolaydır. Esas zor olan nefis putuna tapmayı bırakmaktır. İşte gerçek tevhid budur. Bu iman kalitesi ise kolay ele geçmez. İçimizdeki nefis mel'ununu mücahede ile terbiye etmeden hiç kimse gerçek tevhidi yakalayamaz. Nefisle mücadele ise insana acı verir. Çok istediğimiz halde peşinden gitmediğimiz her bir nefsani arzu adeta bir iğne gibi gelir bize batar. Mevlana bu bitmez savaşı şöyle anlatır. Kardeş, mücahede iğnesine sabret ki gavur nefsin iğnesinden kurtulasın. Vücudunda nefsi ölen kişinin fermanına güneş de tabidir bulutta. Allah'ı ululamak, yüceltmek nasıl olur? Kendini, varlığını horlamak, toprak mesabesinde tutmakla. Allah'ı tevhid etmeyi öğrenmek nedir? Kendini tek Allah önünde yakıp yok etmek. Gündüz gibi şulelenip parlamayı diliyorsan, geceye benzeyen varlığını yak. Mevlana'ya göre insanı dinin ahkamına uymaktan alıkoyan bu ikililiktir. Varlık ve benlik duygusudur. Sen sıkı sıkıya bene ve bize yapışmışsın, birliğe ulaşamamışsın. Karşılaştığın bütün bu bozuk düzenli işler, bütün bu perişanlıklar hep bu ikilikten meydana gelmededir. Sosyal hayatta tevhid. Yaratıcımızın bir olması tüm müminlerin kardeş olmasını gerektirir. Yani inançta birlik, sosyal hayatta da bir ve beraber olmayı lüzumlu kılar. İnsanların inanç dünyasındaki bölünme ve parçalanmışlık, sosyal hayata bölücülük, ırkçılık, ayrımcılık şeklinde yansır. Nitekim bugün her Müslüman millet kendi başına buyruk hareket etmekte, hatta şahsi veya yerel menfaatler uğruna ümmetin genel iyiliği de feda edilmektedir. Mevlana bu hali bir felaket olarak isimlendirir ve şöyle der. Bir ordunun esası şüphesiz ki başında bulunan kumandandır. Çünkü başında emiri bulunmayan toplum başsız beden gibidir. Ey gafil! Senin bu perişan oluşunun sebebi emirini terk etmiş ve başsız kalmış oluşundandır. Benlik, bizlik davasına düşüp gurura kapıldığın için emirini başından atmak, onun yerine kendin oturmak istiyorsun. Yükten kaçan katır gibi başını alıp dağlara gidiyorsun. Katırın sahibi, ey sersem, nereye gidiyorsun? Her taraf kurtlarla dolu der. Şimdi bir an gözümün önünden kaybolursan, her taraftan karşına azılı bir kurt çıkar. O kurtlar senin kemiklerini şeker gibi yerler. Artık hayat nedir, yaşamak nedir, göremezsin. Küfür ehli kendi aralarında birleşip daha büyük devletler kurarken, Müslümanlar kabile ve ırk bazında küçük devletçikler kurarak kurda kuşa yem olmaktadır. Osmanlı Devleti güçlü ve hayattayken yüzlerce sene huzur içinde yaşayan İslam alemi bugün adeta kan denizinde yüzmektedir. Emirini kaybettiği için 2 milyarlık koca İslam alemi kendinin 100 katı küçüklükte olan 20 milyonluk Yahudi milleti karşısında perişan olmaktadır. Ehli küfür tüm gücüyle birlik olup her konuda birbirleriyle yardımlaşırken, Müslüman halklar küçük menfaatler uğruna birbirlerine sırt dönmekte, hatta düşmanla işbirliği yapmaktadır. Unutmayalım ki bizlerin elindeki maddi imkanlar, silah ve teçhizatlar düşmanın elindekinden hiç de az değildir. Esas eksiklik kendi küçük çıkarlarını değil de ümmetin genel menfaatlerini önceleyen kaliteli müminlere, özellikle de devlet kademelerinde fazlaca sahip olamayışımızdadır. İhlas. Yüce kitabımız ihlası daha çok Allah Teala'ya gönülden bağlanmak, kulluğu sadece O'na yapmak şeklinde anlatır. İhlas, tevhidin amel planına yansıyan şeklidir. Sade bir inanç değil, aksiyondur. İhlaslı mümin, zamanının peygamberine yardım eden, hak davanın zafere ulaşmasına katkı veren kuldur. İhlaslı kul, hiçbir maddi menfaat veya nefsani haz uğruna davasından vazgeçmez. Davası için malını ve canını seve seve verir. İhlaslı kul, dini için dünyasını feda ederken, ihlası eksik olanlar dünya için dinini satar. Şeytanı lain her daim müminleri saptırmak için uğraşır. Ne var ki Yüce Rabbimiz gerçek ihlasa eren müminler üzerinde şeytanın etkisinin olamayacağını şöyle haber verir. İblis, senin kudretine and olsun ki onlardan sana ihlasla içten bağlı olan kulların bir yana hepsini azdıracağım dedi. Saat 82. Ayetten anlaşıldığı üzere şeytanın kandıramadığı kullar sadece ihlaslı olan müminlerdir. Bir mümin ihlasındaki zafiyeti oranında şeytanın tuzaklarına açık hale gelmektedir. Bu sebeple sufiler ihlası elde etmeye çok önem vermişlerdir. Bugün İslam adına ortaya çıkan alimler, sufiler, cemaatler niyetlerini, duruşlarını, ihlaslarını daima muhasebe etmelidir. Acaba biz dine mi hizmet ediyoruz, yoksa din mi bize hizmet ediyor? Her daim bu kaygıyı içimizde taşımalıyız. Zira insan bazen ihlasla bir işe başlar ama günün sonunda o ihlas gider, menfaatperest insanlar kontrolü ele geçirir. Bu tehlikeden sufi gruplar da masum değildir. Nitekim sufilere bu hususta en ciddi eleştiriyi İmam Rabbani Hazretleri yapmıştır. Sufilerin sultanı olarak o tarikatın ruhunu kaybeden maneviyat erbabını şu şekilde eleştirir. Muhterem kardeşim, seyru sülük mertebelerini ve cezbe makamlarını kat ettikten sonra bana malum oldu ki seyru sülükün amacı İhlas makamını elde etmektir. İhlas makamının gerçekleşmesi de içteki ve dıştaki bütün batıl ilahların yok olmasına bağlıdır. Sözü geçen bu ihlas makamı ilim, şeriatın üç parçasından biridir. Tarikat, ihlasın olgunlaşması hususunda şeriata hizmet etmektedir. İşin özü budur. Fakat herkesin anlayışı bunu idrak edemez. Tasavvuf erbabının çoğu uyku ve hayallerle kanmakta, eften püften şeylerle yetinmektedir. Yüce Rabbimiz, dirliğini ve düzenini kaybeden ümmete, ihlas içinde tevhidi yaşamayı nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'in dağınık gönüllerini hak davası üzerinde birleştirsin. Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize en yakın zamanda zafer nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Deri'nin kaleme aldığı Kurtuluş Tevhid ve İhlas'ta başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesi Dergi programında Erkam Radyo'da. Ve şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Dosttan İnayet, Düşmandan Hıyanet Beklenir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Emir Şekip Arslan, 1869-1946, Lübnan asıllı bir fikir ve siyaset adamıdır, şairdir. Muhammed Abduh'tan fıkıh ve akaid dersleri almıştır. Fransızca ve Türkçe öğrenmiş, kaymakamlık yapmış, Libya'da İtalyanlara karşı savaşmış. Enver Paşa ile çalışmış, ümmetin Osmanlı hakimiyetinde bütünleşmesi, onurlu ve huzurlu bir hayat sürmesi için canla başla gayret göstermiştir. Emir Şekip Arslan'ın pek çok kitabı yanında Araplara Sesleniş isimli bir kitabı da vardır ki bu kitapta Osmanlı'ya yani Devlet-i Aliye'ye baş kaldıran, bağımsızlık isteyen Araplara karşı samimi ve makul ikazlarda bulunmuş, ümmetin birlik ve bütünlüğünün ancak Osmanlı'ya sadakatle sağlanabileceğini dile getirmiştir. Onun bu konuda söylediklerini özetlemeye çalışalım. İlk insandan bu yana Ademoğlu çeşitli sebeplerle hep birbirleriyle rekabet ve çekişme içinde olmuşlardır. Arapların büyük bir kısmı ırkçılıkla temayüz etmiş bir millettir. İbn Haldun'un dediği gibi Arapları din kuvvetinden başka hiçbir güç bir arada tutamaz. Zaten tarihte buna şahittir. Hem cahiliye hem de İslam sonrası dönem kamiyetçilik kavgalarıyla geçmiştir. Bugün de Araplar arasında yaygın olan bir söz vardır. Birleşmemek hususunda ittifak ettiler. Osmanlı'ya gelince o farklılığı ve çeşitliliği bünyesinde barındırmış, toparlayıcı ve kucaklayıcı bir devlet olma özelliğini daima muhafaza etmiştir. Arap, Türk, Kürt, Laz, Arnavut, Rum, Ermeni, Yahudi gibi birçok millet aynı bayrak altında kendi varlıklarını, dillerini, tarihlerini sürdürmüşlerdir. İslam'ın adaleti ve devletin otoritesi iç ve dış ihanet ve komplolara karşı 600 sene imparatorluğu ayakta tutmuştur. Müslümanlar ne kadar farklılaşıp başka dil ve lehçelerle konuşsalar da din bağı onları bir ve beraber tutmaktadır. Din bağı sebebiyle farklılıklar hoşgörüyle karşılanmakta, uzaklar yakınlaştırılmaktadır. Bu yüzden Müslüman bir Arap, Türk veya Arnavut bir başka Müslümanı öz kardeşi gibi görmektedir. Rabbimiz de zaten bunu istemektedir. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurat 10. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de müminleri şöyle tanımlamıştır. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı rahatsız olsa, diğer organlarda bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalıklara tutulurlar. Osmanlı, Kur'an ve sünnette belirtildiği şekilde bu ümmetin birliğini daima ön planda tutmuş, tebaası arasında ayrılık gözetmemiştir. Osmanlı'nın tarihini okuyanlar bilir ki, onlar mukaddesatı yüceltmişler, İslam davasına sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Öyle ki, Hulefai Raşidin hariç hiçbir Arap hükümdarı böylesine bir başarıya ulaşamamış, peygamberi daveti bu kadar ileri götürememiştir. Bilinmelidir ki Türklerle Araplar arasında din kardeşliği bağı mevcutken, Avrupalılarla bizim aramızda bu manada herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Üstelik ne din ne de dünya işlerinde onlara güvenmek mümkün değildir. Bunu ispat edecek yeterince tarihi tecrübeye sahibiz. Avrupa bizde herhangi bir zaaf gördüğünde bizi o zaaf üzerinden vurmak için harekete geçer. Toparlanıp kendimize gelmemizi istemezler. Kaybettikleri toprakları geri almak için çeşitli desiselere başvururlar. Bu hileleri medenileştirme kisvesi altında tezgahlarlar. Aklı kıt, menfaat duygusu galip olanlar da bu oyunun figüranı olurlar. Balkanların dağılması da ırkçılığın ön plana çıkarılması, Osmanlı idaresi hakkında kötü algı ve propagandalar sayesinde olmuştur. Avrupa, Müslümanların bağımsızlığını yok edebilmek için Osmanlı'nın yok olmasını beklemiştir. Osmanlı yıkılınca da muratlarına ermişlerdir. Bugün güya bağımsız gözüken pek çok İslam ülkesi aslında örtülü bir sömürge hayatı yaşamaktadır. Osmanlı bünyesinden koparılıp çıkarılan 22 ülkenin hiçbiri mutlu ve huzurlu değildir. Genellikle bu devletçikler emperyalizmin taşeronu olarak kullanılmaktadır. Avrupa'nın İslam'a ve Osmanlı'ya karşı yürüttüğü savaş çeşitli şekil ve yöntemlerle devam etmektedir. Bizi zaafa uğratmak için adeta birbirleriyle yarışmaktadırlar. Şayet İslam hamisini yani Osmanlı'yı kaybeder de bu toprakların çocukları gevurlara ırgat ve köle yapılırsa, o zaman Osmanlı'dan kurtulmak için çalışan Araplar, Ademi merkeziyetçi partizanlar ne yapacaklar? Kimden medet umacaklar? Türk dostu olan Şekip Arslan diyor ki, Allah göstermesin, Türklerin başına bir musibet geldiğinde bizim kuş tüyü yatağımızda bırakılacağımız sanılmasın. Şayet devletimiz ülke dışında yabancı devletlerle savaşmak ve ülke içinde fitnelerle mücadele etmek zorunda kalmasaydı, diğer devletler gibi hızlıca kalkınabilirdi. Devletimiz bir an olsun başını dert ve fitnelerden kurtaramamaktadır. Avrupa devletlerinin başına da böyle gaileler gelseydi, tepe taklak düşerlerdi. Bütün mesele bu ümmetin kelime-i tevhid etrafında birleşmeleri ve aralarında güçlü bir İslam birliği kurmalarıdır. Bazıları bu birliği önemsememektedir. Halbuki Avrupa bile bu birliğin ne olduğunu bilmektedir. Hint ayaklanması karşısında İngiltere, dönemin padişahı Abdülmecid'den kendi nüfusunu kullanarak Hintli Müslümanların yatıştırılması için yardım istemişti. Bunun üzerine Sultan, İngiltere'nin hiçbir zaman yapamayacağı bir kolaylıkla halkı sakinleştirmişti. Aynı şekilde Çin'deki bir ayaklanmayı da bastırmak için Sultan Abdülhamid'in nüfuzundan yararlanmışlardı. Sultanın mesajı Çin Müslümanlarına iletilmiş, sükunet sağlanmıştır. Çin Müslümanlarıyla Osmanlılar arasında aynı dine mensup olmaktan başka bir bağ yoktur. Mekke, Medine ve Kudüs'ü korumak, dışarıdan memleketimize uzanan elleri kırmak için devleti âliyeye destek olmak gerekir. Unutmamak gerekir ki, Araplar arasındaki rekabet ve düşmanlık Osmanlı yönetimiyle ortadan kalkmıştır. Şimdi de hiçbir Arap emiri birbirlerine karşı efendilik yarışına girmeden Osmanoğullarına bağlı kalmalı, Babali'nin önünde boynu bükük durmalıdır. Bilinmelidir ki İslam'ın izzetini ancak Osmanlı ayakta tutabilir. Araplar akıllarını başlarına almalıdırlar. Selanik Yahudileri bile düne kadar Osmanlı Devleti'ne sadık kalmışlar, Selanik'in Osmanlı'ya geri verilmesi için defalarca Avrupa devletlerine müracaat etmişlerdir. Hatta Yunan orduları şehre girdiğinde Yahudilerin üzüldüğünü görünce onlara sitem edilmiş, bunun üzerine haham şunları söylemiştir. Babasını kaybeden kişi üzüntüsünü göstermek için bir müddet matem elbiselerine bürünmelidir. İnsan olmak bunu gerektirir. Biz de Osmanlı'yı babamız gibi gördük. Çünkü İspanyollar bizi Endülüs'ten kovduklarında Osmanlı Devleti'nden başka sığınacak yerimiz olmadı. Devlet de bizi İstanbul, Selanik ve İzmir'e yerleştirdi. İnsaf, izan, bilgi ve tecrübe sahibi olup, üstelik Türk olmayan Emir Şekip Arslan'ın Osmanlı için söyledikleri aynen bugün Türkiye Cumhuriyeti için de geçerlidir. Zaman ve şartlar değişse de meselenin esası ve özü aynıdır. İslam'a ve Müslümanlara karşı Avrupa'nın dünkü tavrı nasılsa bugün de aynıdır. Sahip oldukları teknolojik imkanlarla bu olumsuz tavır daha da artmış, karşılaştığımız her sıkıntıda bütün çıplaklığıyla kendini göstermiştir. Unutmamak gerekir ki Osmanlı olmasaydı bugünkü Arap ülkelerinin çoğu, belki de tamamı Batılıların işgali altında olur, halkının çoğu da Hristiyanlaştırılırdı. Unutmayalım. Dosttan inayet, düşmandan hıyanet beklenir. Dostlara hainlik, düşmanlara hadimlik daha ne kadar sürecek? Osmanlı ve onların torunları olan bizler, tesbihin ipi ve imamesini temsil ediyoruz. Bu bir ırkçılık değil, tarihin ve tecrübelerin ortaya koyduğu bir gerçekliktir. Ali Rıza Temel imzalı Dosttan İnayet, Düşmandan Hıyanet Beklenir başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak derginin Musahabe bölümünde Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Zalime Karşı Mazlumun Yanında başlıklı yazıyı paylaşacağız. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Her kişi ister zalim olsun, ister mazlum olsun, Müslüman kardeşine yardım etmelidir. Din kardeşi zalimse irtikab etmekte olduğu zulümden nehyetmelidir. Bu da zalim için bir nusret ve yardımdır. Mazlumsa esasen nusret ve yardıma muhtaç ve müstehaktır. Sehl İbni Muaz radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her kim bir mümini bir münafıktan himaye eder, korursa kıyamet günü Cenab-ı Hak bu himaye eden müminin vücudunu cehennem ateşinden siyanet için bir melek gönderir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın Kitab-ı Tebih'te rivayetine nazaran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsiyi beyan buyurmuştur. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri izzetim ve celalim hakkı için eninde sonunda zalimlerden mazlumun intikamını alırım. Yine böyle bir mazlumun zulme uğradığını görüp de mazluma muavenete gücü yettiği halde yardımını esirgeyen katı yürekli kimseden de mazlumun intikamını alırım buyuruyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zulüm zalim için kıyamet gününde zulmettir buyurduğunu rivayet etmiştir. Kasalani Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın zalim zulmet içinde getirilip ateşten bir tabut içine konulur dediğini bildiriyor. İbni Cevzi zulmün iki günahı ihtiva ettiğini söylemiştir. 1. Haksız yere başkasının malını almak veyahut mazluma dövmek gibi herhangi bir surette başkaca eza etmektir. 2. Adaleti emreden Allah Teala Hazretlerine muhalefet ve mübareze etmektir ki bunun günahı evvelkinden daha büyüktür. Hiç şüphe yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın emanında olan mazluma zalimin zulmetmesi Hak Teala Hazretlerinin emanında olmasını tanımamak demektir ki pek büyük bir günahtır. Bunun derecesi de işlediği zulmün ve mazlumun haline göre şiddet kesbeder. Zulmetmek kalbin kararmasından neşet ediyor. Eğer ki bir kalp Feyyaz-ı Mutlak Hazretlerinin hidayet nurundan nurlanmış olsaydı, zulmün akıbetinin kendi aleyhinde ne derece fena ve vahim olduğunu fehmü idrak edip sakınması lazım gelirdi. Zalimin zulmüne yardım etmek haram olduğu gibi zalimlere meyil ve müdahane eylemek de caiz değildir. Nitekim Sure-i Hud'da bir de zulmedenlere meyletmeyin. Sonra sizi ateş çarpar. Zaten sizin Allah'tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz buyurulmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den mervidir. Allah Teala Hazretleri buyurur ki, benim evliyama adavet eden kimseye ben muhakkak ki ilanı harp eylerim. Yani benim dostluğumda ve hıfz-ı emanımda bulunan, daimül evkat, taat ve ibadetle meşgul olan has kullarıma, evliyama kim ki adavet ve onlara eza ve cefa ederse, o kimse bilmiş olsun ki ben onunla muharibim ve onu mahvü helak ve sonra da muazzep eylerim ve onlara muhabbet eden kimseye de muhabbet eylerim demektir. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak derginin Musahabe bölümünde Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Zalime Karşı Mazlumun Yanında başlıklı yazıyı paylaştık. Altın Oluk Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.